Ayrım 9.
Koca üniversitedeki sorumluluk kendi omuzlarındaydı. Nereden nereye gelmişti? 2-3 yıl önce bu duruma geleceğini biri söylese hiç inanabilir miydi? Kaldırımda yürüyen kızlardan birini kardeşine benzetti. Sabahki mutluluğunu düşündü. Gün ışırken kardeşlerinin çıkardığı gürültüyle uyanmıştı. Zeren liseye, Haluk üniversiteye başlayalı telaşları da artmıştı. Ama erken uyanmak zorunda kalışına hiç sinirlenmemiş, tersine sevinmişti. 8 günlük sıkıntılı ayrılıktan sonra evinde, kendi yatağında, kendi odasında olduğunu hissetmek müthiş bir şeydi. Herkes gidince kalkmış, sindire sindire kahvaltısını yapmıştı. Önce tuzlulardan başlamış, sonra tereyağı ve reçele geçmiş, bir saat masadan kalkmamıştı. Annesi konuk bir prenses gibi davranmıştı ona. Kendini mutlu hissettiği anların tadını sonuna kadar çıkarmaya, böyle zamanlarda vaktin akışını yavaşlatmaya çalışırdı. O anda yaşadığının ve iyi şeyler duyumsadığının tüm benliğiyle bilincine varmak istedi. Nasıl olsa sebepli ya da sebepsiz olarak sona eriyordu bu anlar. Yerini zevksiz bir durgunluğa, tatsız bir sıkıntıya bırakıyordu. İnsan bilinçli olursa tatsız zamanların süresini kısaltabiliyordu. Evinden bu kısa süreli ayrılığın ruhunda yaratmış olduğu sarsıntı sorunu yine gelmiş kafasına takılmıştı. Son bir haftadır en çok düşündüğü konuydu bu. Ailesine düşkünlüğü üzerinde düşünüyordu. Kötü yaşam koşullarına uyumunun zayıflığı üzerinde düşünüyordu. İçeriye düşmekten pek korkmuyordu. Ölmektendi. Çünkü ölüm duygusu uzaktı şu anda kendine. Daha başka zorlukları vardı işin. Kaçak durumuna düşmek, aylarca, yıllarca sevdiklerinden, alıştığı ortamdan uzak yaşamak, ilgisiz işlerde çalışmak, berbat evlerde kalmak vardı. Duygularının örgütsel konumuyla çelişkisi üzerinde düşünüyordu. Aslında yakalanmaktan da korkuyordu. Ne var ki kabullenemiyordu bunu. İnsafsız işkence vardı içeride. Girenlerin ne zaman çıkacağı belli değildi. Yalnız kendi üniversitesinden tanıdığı 3 kişi operasyonlarda öldürülmüştü. Arabadan inip karşıya geçti. Az ötede sola giren caddeye saptı, koşar adım ilerledi. Pastanenin önüne gelmişti. Yağmur devam ediyordu. Uzaktaki telefon kulübesi, arkasındaki küçük parkın koyu yeşilliğinin önünde ıslak, sarı sarı parlıyordu. Bir dakika geç kalmıştı. Zaten Bedri de ortalıkta yoktu. Adımlarını yavaşlattı. Aradığını o sırada fark etti. Kulübenin yanından ağır adımlarla yukarıya doğru ilerliyordu. Üstünde yıllardır eskitemediği gri montu, başı sanki yerde bir şey arıyormuş gibi öne eğik yürüyordu. Öfkelendi. Onun da şemsiyesi yok. Üstelik sırtlara doğru yürümeye devam ediyor. Islanmış sıçana döneceğiz. "Hey!" dedi arkadan omzuna vurarak. "Nereye gidiyorsun böyle?" "Merhaba," dedi Bedri. "Nasılsın görmeyeli?" "Ben iyiyim de sen nasılsın? Bu kadar romantiklik biraz fazla gibi geliyor bana." "Yağmuru düşünemedim. Yoksa başka yerde buluşurduk. Pastaneye baktım, çok kalabalıktı, hiç uygun bulmadım. Vaktimiz fazla değil, başka yere de gidemeyiz. Konuşacaklarımız zaten uzun sayılmaz, ayakta konuşabiliriz. Razı mısın? Biraz ıslanacağız. Aslında o kadar fazla yağmıyor." Bedri'nin durgun yüzünü görmek aileni sakinleştirmişti. "Peki öyleyse," dedi. Bedri söze başlamadan öksürüp boğazını temizledi. "Şimdi meseleye gireceğim. İyi dinle ve düşün."
"Nasıl bir mesele bu?"
Öne eğik yüzünü ailine çevirdi Bedri. "Sana önemli bir öneride bulunacağım. Bugün bunun için buluştuk." Sağa daha dik bir sokağa saptılar. Burada asfalt bitiyor. Arnavut kaldırımı başlıyordu. Vakti olsa Aylin bu evlere durup günlerce bakabilirdi. Saatlerce bir yapının küçük bir ayrıntısını inceleyebilirdi. Bahçelerinde oturup 40 yıl, 50 yıl önce bu evlerde yaşayan insanları, o yaşantıları hayal edebilirdi. Ancak gözü şimdi evlerde, bahçelerde değildi. Bedri uzun bir suskunluktan sonra konuşmasını sürdürdü. "Mesele şu. Bir askeri grup kuruluyor. Önümüzdeki haftalarda çeşitli askeri eylemler gerçekleştirilecek. Daha çok soygun türü eylemler düşünülüyor. Gruba katılanların esas işi, daha doğrusu şimdilik tek işi bu olacak. Yani eylemlere hazırlanmak ve eylem yapmak." Çevrede evler seyrekleşmişti. İki yanda çoğu yapraklarını dökmüş ağaçlar, çalılıklar ve boş sebze bahçeleri göze çarpıyordu. Az ileride yokuş bitiyordu. İri taşlardan gelişi güzel döşenmiş kaygan yolda hızlı yürüyemiyorlardı. Isınan ve pembeleşen yanaklarına yağmur damlalarının çarpışını şimdi daha iyi hissediyordu Aylin. Olayın seni ilgilendiren yanıysa şu. Bu gruba senin de alınmanı düşünüyoruz. Elbette kabul edersen. Kalp çarpıntısı biraz olsun yatışmıştı Aylin'in. Demek konu buymuş dedi içinden. Yağmur hayli hafiflemişti. Çok yavaş yürüyorlardı. Karşıdan başörtülü bir kadın geliyordu. Kadın yanlarından geçerken manalı manalı gülümseyerek süzdü onları. Ne zaman biraz tenha bir yerde bir erkek arkadaşıyla birlikte olsa bu bakışları hissederdi. Siniri bozulmuş, öfke kaplamıştı içini. Kaşlarını çatıp kızgın kızgın biraz hızlanalım dedi. Öbür yandan aklı Bedri'nin söylediklerindeydi. Şaşkın bir yüzle baktı sorumlusu. Aylin bozulan sinirlerinin sesini gereksiz yere sertleştirdiğini anlamıştı. Bu kez sakin bir sesle açıkladı. Yağmur yağıyor. Biraz daha hızlı gidebiliriz. Hızlanalım dedi Bedri. Bana biraz hafiflemiş gibi gelmişti. Onun için acele etmiyordum. Şimdi yokuş aşağı yürüyorlardı. Çevrede yeni tip iki ya da üç katlı beton evler vardı. Her biri birer zevksizlik örneğiydi. Estetiksizlik ve çarpıklık egemen olmuştu çevreye. Bedri konuya döndü. Şu anki görevinde çok başarılısın. Ben ve yoldaşlar sana güven duyuyoruz. Komiteden çıkmanla teknikteki gücümüzden kaybedeceğimizi biliyoruz. Fakat bu görev de çok önemli. Yani kabul etmezsen bizim açımızdan değişen şey olmayacak. Sana bakışımız değişmeyecek demek istiyorum. Aslında bana göre... Sözünü yarım bıraktı. Mendilini çıkarıp burnunu sildi. Şifayı kaptık diye söylendi. Aylin dikkatle bekliyordu Bedri'nin sözünün devamını. Ancak yalnızca ayak sesleri geliyordu kulağına. Sana göre? Benim düşünceme göre kabul etmemen bir bakıma daha bile iyi olacak. Teknikte kontrolü ele geçirme fırsatı yakaladık. Başka bir açıdan bu meselenin bir yanı. Öneridir yine. Aylin'in kafası iyice karışmıştı. Anlayamadığım bir şey var. Yani hangisi daha doğru bu durumda? Kabul etmem mi, etmemem mi? Bedri telaşla mendilini attı elini. Burnunu bir daha sildi. Hafifçe kızarmıştı. Elbette etmen. Yani kabul etmen daha doğru olmalı. Benden şimdi bir yorum beklememelisin. Kararı iyi düşünüp kendi iradenle vereceksin. Yorumu sonra yaparız. Solda küçük bir garaj vardı. Bir seyyar satıcı girişine arabasını çekmiş yağmurun dinmesini bekliyordu. Yukarıdan gelen çifte uzun uzun baktı. Bir köpek hızlı hızlı geçti yanlarından. Nesini düşüneyim? Ne düzeyde bir kadro olduğumu biliyorsunuz. Siz iyi düşündüyseniz mesele yok. Düşündükçe insanın kafası bulanır diye akıl yürütmüştü Aylin. Reddetmeyi içine sindiremezdi, emindi bundan. Kabul etsen de etmesen de bizim için değişen bir şey olmayacak derlerdi. Sözlerinde samimi oldukları şüphesizdi. Ancak görevi reddetmiş birine karşı içlerinde bir yerde filizlenen kuşkuyu zamanı gelince hesaba katmayacaklarını kim garanti edebilirdi? İnsanın öz yazgısını kemirip duran, yaşadığı sürece depreşip acıtan bir dert olur. Hatırlanırdı o anı ve böyle bir şeye katlanamazdı. Bedri, Aylin'in görmeye alışık olmadığı tarzda gergince gülümsedi. Gruba katıldın öyleyse dedi. Aylin'in heyecanı gitmiş, rahatlamıştı. Verdiği kararın doğruluğunu kanıtlamaya çalışıyordu o anda kafasında. Başka seçenek olmadığı için başka türlü karar verilemeyeceğini tekrarlıyordu mantığını. Rahat aldırmaz bir insan değildi, böyle olmaktan yakınsa da. Rahat bir insan olsaydı zaten bu konumda olmazdı. Rahat bir insan olsaydı zaten Bedri gibi birini hiç tanımamış olurdu ve kendisine böyle bir randevu verilmezdi. Ayrıca rahat bir insan olsaydı böyle bir önerinin üzerinde enine boyuna düşünmesinin bir anlamı, bir işlevi olurdu. Kaçınılmaz olan kararı almıştı. Yürüdükleri cadde başlangıçta girdiği caddeye paralel başka bir caddeydi. Dolmuş durağına yakın bir yerden sahil yoluna birleşiyordu. Köftecinin önünde durdu Bedri. Sen yine hiçbir şey yokmuş gibi davran dedi. Yalnız pratik faaliyetlere bundan böyle katılmayacaksın. Aylin Bedri'nin uykusuz ve oldukça solgun göründüğünü yeni fark ediyordu. Hafta sonuna doğru yeniden görüşeceğiz. Soracağın şey var mı? Randevuyu sana daha sonra gönderirim. Hayır dedi Aylin. Öyleyse ayrılalım. Ben şurada bir yemek yiyeceğim. Sen aç mısın ısmarlarım. Sağ ol tokum. Sana afiyet olsun. İyi günler. Gülümseyerek karşılık verdi Bedri ve köfteciye doğru yürüdü. Aylin sahile devam etti. Dolmuş durağına yürüdü. İçinde kaynağını açıklayamayacağı bir neşe vardı. Üzerine tehlikeli sorumluluklar aldığı durumlarda zaman zaman yaşardı aynı duyguyu. Kendini hiçe saymanın, yaşamının ve varlığını bile bile gözden çıkarmanın verdiği bir bağlantısızlık, bir kopuş hissiydi herhalde. Durağa yanaşan dolmuşu el etti, çantasını tutup arkasından koştu. 6. Gündüz müydü yoksa gece mi? Gecenin zifiri karanlığı hüküm sürüyordu. Ancak tüm çevre rahatlıkla görülebiliyordu. Karanlık bir aydınlık, parlak bir alaca karanlık içinde var güçleriyle koşuyorlardı. Nefes nefeseydiler. Labirent gibi sokaklar bomboş, ıpıssızdı. 10-15 asker peşlerindeydi. Arkaya baktı. Hayır, peşlerindekiler asker değil, sivildi. 7-8 kişiydiler. En başlarında iri yarı, hafif kırlaşmış saçlı, esmer, göbekli biri vardı. Adamın yüzünü hayli uzakta olmasına rağmen bir adım ötedeymişçesine net bir şekilde gördü. Bu yüzde soğuk bir nefret, duygusuz bir kin vardı. Belki ona çok yabancı duygularla dolu olduğu için duygusuz gelen bir çehre. Adamlar arayı kapatıyordu. Ellerinde kısa namlulu makineli tüfekler taşıyorlardı. Sokaklarda bütün kapılar kapalı, bütün perdeler çekiliydi. Açıp girmek için bir iki kapıyı zorladı. Açılacak gibi değildiler. Arkadakiler yaklaştılar, yaklaştılar. O sırada bir uğultu geldi kulağına. Sokak kalabalık bir caddeye ya da meydana açılıyor olmalıydı. Köşeyi dönünce ulaşabileceklerdi oraya. Kalabalığa ulaştılar mı gerisi kolaydı. Köşeyi hızla döndüler. Ortada meydan falan yoktu. Upuzun sokak göz alabildiğine devam ediyordu. Oysa sesler daha yakından geliyordu şimdi. Kalabalığın sesine araba kornaları karışıyordu. Sağdaki sokağa saptılar. Caddeye ulaşamadılar. Soldakine saptılar. Yoktu. Yoktu. Arkadaşı kolundan tuttu Akın'ı. Bağırdı. Ne yapıyorsun? Yanındakinin yüzünü o vakit gördü. Hiç tanımadığı bir surattı bu. Başından beri yanında arkadaşlarından biri olduğunu zannediyordu. Bırak kolumu diye tekrar bağırdı. Boş ver diyordu kolunu tutan. Nasıl olsa yakalandık. Kaçmak faydasız. Bırak beni, bırak beni diye bağırarak ileri atıldı. Kaçma diye bağırdı arkasındaki adam. Dinlemedi onu. Bir silah patladı. Sırtında derinden bir sızı duydu. Tüm sırtı, göğsü uyuşmuştu sanki. Vurulmak demek böyle oluyordu. Bir silah daha patladı. Korkuyla uyandı. Perdeleri kapalı alaca karanlık bir odadaydı. Gördüklerinin rüya olduğuna bir an için dahi olsa sevinemedi. Eyvah, geç kaldım galiba. Akşam çıkarıp yanındaki iskemlenin üzerine koyduğu saatini el yordamıyla bulmak için kolunu uzattı. İçine kadar işleyen kederli bir sızı hissetti. Yazıya çıkmaları gerekiyordu. Daha kimse kalkmamıştı. Oldum olası ondan önce kimse kalkmazdı zaten. Ötekileri uyandırmak ona düşüyordu. Sonra buz gibi soğuk sokaklara çıkacaklardı. Ekip araçlarının aralıksız geçtiği, askerlerin dolaştığı caddelerde duvarlara yazı yazmaya çalışacaklardı. Üstelik geç kalmışlardı. Aradığını buldu sonunda. Karşı duvarın dibindeki Ömer'in yatağı boştu. Saatine bakmadan aklına geldi. Akşam yazıyı iptal etmişlerdi ya. Tarifsiz bir rahatlık duydu içinde. Yine de baktı saate, 7:10 geçiyordu. Ne güzel, ne güzel. Bugün cumartesi. Okul da yok, yazı da yok. İstediğim kadar uyuyabilirim. Sonra kalkar arkadaşlarla birlikte kahvaltımı yaparım. Öğleye Hande ile buluşmam var. Yüzünü duvara döndü. Yatağın içine gömüldü. Çok keyif vericiydi yeniden uyumak. Henüz uykuya dalmamıştı ki Ömer girdi içeriye. Gürültü yapmaktan pek sakınmıyordu. Perde hoyratça çekildi. Ortalık aydınlandı, radyo açıldı. Odaya sabahın sessizliğinde hafifçe duyulan bir pop müzik yayıldı. Bir sandalye kaldırıp başka bir yere konuldu. Ömer'in yaylı somyası gıcırdadı. Sonra gazete hışırtıları başladı. Akın o yana bakmasa da Ömer'in ne yaptığını tahmin edebiliyordu. Tatil günü bile olsa saat 7 oldu mu ayaktaydı adam. Perdenin kendi yatağının bulunduğu bölümünü açar, günlük gazeteleri okumaya başlardı. Bunu yaparken ayakları daima bir iskemlenin üzerinde olurdu. günlük haber gazetesini paragraf paragraf, satır satır okurdu. Gazetenin o güne ait olması da gerekmezdi. Okumaya fırsat bulamadığı yazılar için eskileri biriktirir, bazen bir hafta, bazen 10 gün sonra okurdu. Kıraat faslı hafta içinde 10-15 dakika, hafta sonları ise saatlerce devam ederdi. Sanat sayfası bazen üst üste 2 defa okunurdu. Yapılacak önemli bir işi olmadıkça, şimdi duydukları gibi sesler akının uyumasını engelleyemezdi. Aksine hoşuna bile giderdi. Çok geçmeden uykuya daldı nitekim. Yine karışık rüyalar görmeye başlamıştı. Birbiri ardınca dizilmiş, bağlantısız görüntülerden ibaretti bunlar. Fakat ürkütücü değildiler. ''Hey millet, hadi birader kalkın artık, hadi bakayım.'' Ömer'in kalın sesiydi bağıran. ''Leş gibi yatıyorsunuz be, uyanın artık.'' Kendini leş gibi hissetti gerçekten Akın. Battaniyelerin altında terlemişti, başını kaldırdı. ''Günaydın Ömer Bey'' dedi. ''Ne bağırıyorsunuz yine sabah sabah?'' ''Hadi hemşerim sen de kalk. Kaldır şu adamları. Ben bunlarla uğraşmaktan bıktım usandım.'' Yandaki yatakta yatan Samet'in başına gitti. Omuzlarından kavrayıp sarstı onu. ''Hadi oğlum kalk, kalk artık kalk.'' Yatakta yüzü koyun yatmakta olan Samet dut gibi sarsılıyordu. Ne anlatmak istediği belli olmayan homurtular çıkararak mütecavizi başından savmak istedi. ''Bir iki lanet olsun be!'' diye bağırdı. ''Bu heriflerden ne köy olur ne kasaba. Uğraşma hemşerim bunlarla!'' dedi Akın'a. ''Bunlardan adam olmaz. Hadi sen de kalk.'' Söylene söylene çıktı odadan. Akın yer yatağından ağır ağır kalktı. Geçen kıştan bu evde kalın yünlü bir pantolonu kalmıştı. Akşam pijama niyetine onu giymişti. Giymez olaydı. Kumaş bacaklarını bütün gece fena halde dalamıştı. Ayak ucunda köşedeki kitaplığın dibinde bir paçavra gibi kıvrılıp atılmış misafir pijamasına baktı. Onu giymeyi içinin kaldırmamasında tamamen haklıydı. Yer soğuk olduğu için üzerinden gömleğini çıkarmamıştı. Pantolonunu aradı. Onu buruşmasın diye bir sandalyenin arkalığına özenle astığı yerde bir yığın kazak, pantolon ve gömleğin altında halat gibi burulmuş vaziyette buldu. Erken yatmanın cezası diye söylendi. Bu adamlar da biraz dikkat etseler olmaz sanki. Pantolonunu ayağına geçirip hole çıktı. Ömer mutfakta bir şeyler yapıyordu. Çayla ilgileniyordu herhalde. Tuvalete yürüdü. Yan odanın aralık kapısından Tuğrul'u gördü. Ünlü büyük uykuculardandı Tuğrul. Bu alanda Samet'i solda 0 bırakırdı. Başı yastığın altındaydı. Bir kolu yataktan sarkmış yere değiyordu. Öbür kolu sanki biri kıvırıp arkaya bükmüş gibi sırtının üzerinde duruyordu. Uyurken hep böyle acayip pozisyonlara girerdi. Odanın perdeleri kapalıydı. Diğerleri de uyuyor olmalıydı. Tuvaletten döndüğünde Ömer'i mutfakta bulamadı. Odada da yoktu. Herhalde bakkala gitmişti. Kahvaltıya bir an önce oturmak istiyordu. Akşam eve kendi haricinde 2 misafir daha gelmişti. Bu nedenle sofradan aç kalkmışlardı. Karnı zil çalıyordu. Samet'te hala hiçbir uyanma belirtisi yoktu. Gitti Ömer'in somyasına oturdu. Evdekilerin durumunu hiç iyi görmüyordu. Arkaya yaslandı. Başını duvarın soğuğundan korumak için elini araya soktu. Bu adamları düzeltmek lazım ama nasıl? Düzeleceklerine her geçen gün daha çok bozuluyorlar. Ciddi olarak bir şeyler düşünme vakti geldi geçiyor. Samet sık sık içmeye gittiğini saklama gereği duymuyordu artık. Konuştukları konuların seviyesi durmadan düşüyordu. Akın'ın yanında dahi okuldaki ya da mahalledeki kızlar hakkında sulu sulu şakalar, lümpence değerlendirmeler yapıyorlardı. Mücadeleye hevesleri azaldıkça ortaya başka hevesleri çıkıyordu. Hatta Tuğrul geçenlerde bütün bunların savunmasını yapmaya kalkışmıştı. Bir takım tabuları yıkmak zorundayız demişti. Aramızda açıkça konuşmaya korktuğumuz konuları deşmeliyiz demişti. Ona göre bazı şeyler vardı. Etkisini her kademedeki devrimci üzerinde hissettiriyordu. Bunları inkar etmek insanı baskı altında bırakıyordu. Onları ikiyüzlülüğe teşvik ediyordu. Devrimcilerin toplumu ve başka insanları anlamalarını güçleştiriyordu. Bu yaşam biçimi ve bu kuralcı kafa yapısı onlarla sıradan insanlar arasında aşılması güç duvarlar örüyordu. Onları demokrat insanların gözünde daha da yabancılaştırıyordu. Tuğrul bunun için bir takım konuları abartılmış bir laubalilikle ele alıyordu ki bazı katı anlayışlar yıpransın. İşte böyleydi durum. geçmişte inançla sarıldıkları ya da onun öyle zannettiği, tartışması bile yapılmayan değerler alay konusu olmak üzereydi. Durum genelleştirilemezdi ama. Bu evdekiler birbirlerini kötü yönde etkiliyorlar diye düşündü. Bizim karşı yönde daha kuvvetli etkilememiz gerekir ki düzelsinler, düzelmeleri lazım. Hepsi de dürüst, iyi niyetli insanlar. Böyle bir yol geçen hanının ev sahipliğini yapmak, davetsiz konuklara bakıp isyan etmeden ağırlamak kaç insanın harcıdır? Ben dayanabilir miydim? En azından sinirlenip surat asardım. Günün hangi saatinde kaç kişi gelecek belli değil. Yemekleri bitirirler, çaylarını içerler. Bazısı yatıya kalır, bazısı gece yarısı gider. Kafalarına ters gelen her şeyi acımasızca eleştirirler ya da bir şey demez burun kıvırır, küçümserler. Ben de onlardan biri değil miyim? Ömer'in bakkala giderken kapattığı radyoyu tekrar açtı. Şehrazat'ı hemen tanıdı. Bu müziği ona Turan sevdirmişti. Seminer için motorlu adalara gidiyorlardı. Turan, Akın ve başka birkaç kişi buruna en uca oturmuşlardı. Turan yüksek sesle Şehrazat'ın melodisini seslendiriyordu. Motorun burnu kah bir dalgayla yükseliyor, önde vadi gibi derin, lacivert bir çukur açılıyor, kah çukurun dibine iniyorlar, önlerindeki dalga hareketli bir tepe gibi üstlerin üstlerine geliyordu. Turan arada sırada seslendirmeyi keserek açıklamalar yapıyordu. İşte diyordu, tam bu anda işte şuradan köpüklerin arasından deniz yarılıp kocaman bir ejderha çıkıyor, ağzından alevler fışkırıyor. O eğlenceli günlerin hatırasıydı sanki bu müzik. Kalktı, Samet'in başına dikildi. ''Hey hemşerim!'' diye bağırdı. ''Kalk artık, biraz canlan. Bak, radyoda ne güzel müzik çalıyor.'' Samet bu defa homurdanma zahmetine de katlanmamıştı. ''Şuna bak yahu, kütük gibi yatıyor. Gibisi fazla, tam bir kütük.'' Dizleriyle Somya'nın üstüne, oradan da Samet'in sırtına çıktı. Elleriyle yastığın içine gömülmüş kafayı aşağıya bastırdı. Altındaki koca balina silkinip doğruldu, Akın'ı bir tarafa fırlattı. Yarı şuurlu ve sinirli bir sesle ''Git işine be, git işine, rahat bırak beni!'' diye homurdandı. Sonra kendini yine yatağa bıraktı. Akın da bozulmuştu, bağırdı. ''Ne halin varsa gör, kütük!'' Aslında kendisine kızmıştı. Bu tür çocukça hareketlerle yüz göz oluyordu onlarla. Giderek artan samimiyet labaliliği de beraberinde getiriyordu. İyi bir yönetici böyle davranmazdı. Adamlardaki kötü gidişi durdurmak eğer onun görevi ise daha ciddi olmak zorundaydı. Ömer girdi odaya. Elinde bir ekmek, gazete kağıdıyla sarılmış küçük bir paket ve gazete vardı. Bunun kalkacağı falan yok. Bari gidip öbür odadakileri uyandırayım. Çabuk çağır otursunlar sofraya diye cevap verdi Ömer. Akın'ın ardından seslendi. İki dakika bile beklemem. Gelen gelir. Akın hole çıktı. Yandaki odanın aralık kapısından kendisine bakan bir çift gözle karşılaştı. Cengiz uyanmış, sigara içiyordu yatağın içinde. Sırtını yastığa vermiş, kafası duvara dayalıydı. Gülümsedi Akın. Günaydın, hemen kalkarsan iyi bir kahvaltı edersin. Cengiz düşünceli düşünceli yüzüne baktı. Geliyorum dedi. Tuvalet boş mu? Evet boş. Hey Zafer Bey, sen kalkmıyor musun? Zafer yorganı daha da üstüne çekti, tek gözünü açtı. Ben daha uyuyacağım diye mırıldandı. Yatakta döndü, sırtını onlara çevirdi. Tuğrul'u uyandırmak için vakit harcamaya hiç gerek yoktu.